Ayrım 14. Hapishane Defterleri. Antonio Gramsci. Sayfa 144. Bu yergi, sağduyu ve kamusal düşünüş terimlerinin nasıl karışık bir tarzda kullanıldığının belirtisidir. Felsefe, belirli bir düşünce tarzı, belirli bir inanç ve görüş içeriği, babacanca hoşgörü davranışıyla birlikte karanlık ve karmaşık şeye karşı nefret olarak. Bunun için bilimin yeni bir sağduyu yaratmak için geleneksel sağduyuyu değiştirmesi gerekmektedir. Marx da yer yer kamusal düşünüşe ve inançlarının sağlamlığına değinmiştir. Yalnız bu inançların içeriğinin tutarlılığını belirtmek için değil, biçimsel güçlüklerinin bunun sonucu olarak da hareket kuralları oluşturdukları zamanki buyurucu niteliklerini belirtmek için yapmıştır bunu. Bu değinmelerin altında tersine yeni halk inançlarının oluşmasının zorunluluğu düşüncesi yatmaktadır. Bu demektir ki yeni bir kamusal düşünüş bunun sonucu olarak da yeni bir kültür ve yeni bir felsefe yaratılmalıdır. Bu kültür ve bu felsefe halkın bilincine geleneksel inançlardaki güç ve buyurucu nitelikle kök salmalıdır. Tarihsel maddecilik ve sosyoloji. Daha baştan şu gözlemi ileri sürelim. Bu başlık kitabın içindekilere uygun değildir. Praksis felsefesi teorisi, tarihsel maddecilik adı altında çok kere yabancı öğretilerden alınma belirsiz düşüncelerdir bunlar. Bu bakımdan da eleştirilip reddedilmesi gerekirdi. Bölük pörçük bir durumdaki felsefi kavramların mantıksal ve bütünleşmiş bir sistem haline sokulması anlamına gelmeliydi. Birinci bölümde şu sorunlar ele alınmalıydı. Felsefe nedir? Bir dünya görüşüne hangi anlamda felsefe adı verilebilir? Bugüne kadar felsefe nasıl anlaşılıyordu? Praksis felsefesi spekülatif bir nitelik alabilir mi? İdeolojiler, dünya görüşleri, felsefeler arasında nasıl bir ilişki olabilir? Teori ile pratik arasındaki ilişkiler nelerdir ya da nasıl olmalıdır? Geleneksel felsefeler bu ilişkileri nasıl anlıyordu? Ve bunun gibi ve bunun gibi. Bunlara ve sorulabilecek daha başka sorulara verilecek cevaplar praksis felsefesinin teorisini meydana getirir. Halk için el kitabında konunun anlatılışında üstü kapalı olarak bulunan ve bir yerde de açıkça değinilen ilk önermenin doğrulanması yoluyla hiçbir çabaya rastlanmamaktadır. Bu da hakiki felsefenin felsefi maddecilik olduğu, praksis felsefesinin sadece bir sosyoloji olduğu görüşüdür. Bu iddianın gerçekte anlamı nedir? Eğer bu doğru olsaydı, praksis felsefesinin teorisi, felsefi maddecilik olurdu. Peki o zaman praksis felsefesinin bir sosyoloji olduğunu ileri sürmek ne demek oluyor? Sonra nasıl bir şey olacaktı bu sosyoloji? Bir politika ve tarih bilimi mi, yoksa politika sanatı ve tarih araştırmalarının dış kuralları üzerinde yapılmış, ampirik gözlemlere dayanan bir sınıflandırmadan oluşmuş, sistematik bir bilgiler demeti mi? Kitapta bu soruların cevabını bulamıyoruz ama bunlar tek başına bir teori meydana getirirdi. Bunun için kitaba verilen teori genel adıyla ikinci ad olan halk için el kitabı başlığı arasında bağıntı göremiyoruz. Eğer sosyoloji kelimesine bu kadar bir anlam verilmeseydi ikinci ad daha yerinde olurdu. Aslında sosyoloji nedir sorusu karşımıza çıkmaktadır. Bu toplumsal olayların yani politika ile tarihin sözde pozitif bilimini meydana getirmek için yapılan bir deneme değil mi? Sosyoloji praksis felsefesinin yaptığına benzer bir şeyler yapmak istemiyor mu? Yalnız bu noktada bir anlaşmaya varmalıyız. Praksis felsefesi aforizmalar ve pratik göstergeler halinde tamamıyla bir tesadüf eseri olarak doğdu. Çünkü kurucusu bütün düşünme gücünü sistematik bir şekilde başka sorunlara, özellikle ekonomiye ilişkin sorunlarına vermişti. Fakat bu pratik göstergelerde ve bu aforizmalarda üstü kapalı olarak bütün bir dünya görüşü, bir felsefe vardı. Sosyoloji, daha önceden oluşturulmuş bir felsefe sistemine, evrimci pozitivizme bağlı olarak tarih, siyaset bilimine bir yöntem kazandırmak üzere kurulmuştu. Sosyoloji de bu felsefe sistemi üzerinde az çok etki yapmıştı. Böylece sosyoloji ayrı bir akım oldu. Filozof olmayanların felsefesi haline geldi. Tarihsel ve siyasal olayları doğa bilimleri modeli üzerine kurulmuş ölçütlere göre şematik bir şekilde tasvir edip sınıflandırmak için yapılan bir denemeydi. Buna göre sosyoloji, insan toplumunun evrimi, kanunlarını deneysel olarak keşfetmek ve bir çekirdekten bir meşenin doğacağını bilir gibi bir kesinlikle geleceği önceden bilme yolunda yapılan bir girişimdi. Sosyolojinin temelinde niceliğin niteliğe dönüşmesi olayını içinde taşıyan diyalektikten habersiz olan kaba evrimcilik yatar. Bu nicelikten niteliğe geçiş, kabaca evrimci anlamdaki bütün tek düzelik, uniformite yasalarını alt üst eder. Kaldı ki her sosyoloji bir felsefeye, bir dünya görüşüne bağlıdır ve bunun bir parçasıdır. Bunun için genel teoriyi, yani felsefe ile çeşitli sosyolojilere özgü iç mantığı, kendisine mekanik bir bütünlük sağlayan mantıkla karıştırmamalıdır. Elbette ki bu, tek düzelik, uniformite, yasalarının araştırılmasının faydalı ve ilginç bir şey olmadığını söylemek değildir. Bunun için politika sanatı alanında doğrudan doğruya gözleme dayanan inceleme kitaplarının gereksiz olduğunu söylemek istemiyoruz. Yalnız bunun adını koymalı ve bu tür inceleme kitapların bu nitelikleriyle düşünmelidir. Kediye kedi demelidir yani. Bütün bu sorunlar teorik sorunlardır ama El Kitabı yazarının ileriye sürdüğü sorunlar böyle değil. Onun ortaya koyduğu sorunlar doğrudan doğruya olaylarla ilgili siyasal, ideolojik sorunlardır. Burada ideoloji felsefe ile günlük işler arasında bir ara evre olarak ele alınırsa bu görüşler tek tek aralarında hiçbir bağıntı olmadan rastgele ele alınan tarihsel siyasal olaylar üzerinde yürütülen düşünceler olur. Yazar daha kitabının başında praksis felsefesinden hareketli bir sosyoloji kurma olanağı bulunmadığını ileri sürme eğiliminde olanlara cevap verir. Dipnot. Bazı arkadaşlar tarihsel maddecilik teorisinin bir Marksist sosyoloji olarak ele almayacağını ve sistematik bir şekilde açıklanamayacağını düşünüyorlar. Bu arkadaşlar bu teorinin tarih bilgisinin canlı bir yöntemi olduğunu ve ortaya koyduğu hakikatlerin ancak somut ve tarihsel olayları söz konusu ettiğimiz zaman kanıtlanabileceğini kabul etmektedirler. Bu düşünceye sosyoloji kavramının çok kötü şekilde tanımladığı kanıtı da ekleniyor. Bu iddialar yanlıştır. Her şeyden önce burjuva çevrelerinde egemen olan fikir karışıklığına biz de kendimizi kaptırmamalıyız. Tarihsel maddecilik teorisinin yeri nerededir öyleyse? Ekonomi politik değildir, tarih de değildir. Bu teorinin yeri toplumun genel biliminde ve evriminin yasalarındadır. Yani sosyolojidedir. Buharin, tarihsel maddecilik teorisi, F.Ç. ve praksis felsefesinin ancak somut tarih araştırmalarında ifadesini bulabileceğini savunurken, teorik bir sorunla karşılaşsa da yazar bu önemli itirazı çözümlemek yerine lafla geçiştirmektedir. Şüphesiz praksis felsefesi, geçmiş tarihin somut olarak incelenmesinde ve yeni bir tarih yaratma yolunda bugün girişilen eylemle gerçekleşebilir. Olaylar, tarihteki hareketin akışı içinde her zaman tek tek ve değişik olarak ele alınırsa kavramlar başka türlü teorileştirilir. Dipnot. Bu tıpkı din nedir sorusunun engellenmesi gibi, teori nedir sorusunun doğru terimlerle ortaya konulmamış olmasından ve hepsi de deli saçması olarak gösterilen eski felsefeler hakkında tarihsel gerçekçi bir yargı ileri sürülmemesinden doğmaktadır. Gramsci'nin notu. Gramsci'nin bu son kesin yargısı aşırı bir duygusallıktan doğmuş gibi görünmektedir. Öyle ki Antonio Labriola'nın izinden giden Gramsci'ye göre özellikle bir halk için El Kitabı'nda praksis felsefesi bağımsız, başka bir deyimle idealizmin etkilerinden olduğu kadar kaba maddeciliğin eğilimlerinden ve evrimci pozitivizmden kurtulmuş bir felsefe, dünya görüşü olarak ele alınmalıdır. Bu, aynı zamanda tarihe aykırı bağnazca bir ilkellikten arınmış, kendisini salt tarihsellik düşüncesi, salt dünyalaştırması ve toprağa indirilmesi, tarihin salt hümanizması olarak ve bu ölçüye göre yeni bir dünya görüşü olarak ele alınmalıdır. Gramsci, Tarihsel Maddecilik, sayfa 159. Hareketin ya da diyalektiğin ne olduğu bilinmez ve böylece yeni bir nominalizme düşülür. Dipnot: nominalizme göre kavramlar içi boş kelimelerden ibaret olup birer addan, nom, başka bir şey değildir. Praksis felsefesinin bir sosyolojiye indirgenmesi, yersiz bir eğilimin belirgin bir şekil almasından başka bir şey değildir. Engels, Sosyal Akademiker'de, dipnot, Gramsci'nin değindiği 21 Eylül 1890 ve 25 Ocak 1894'te Londra'da yazılmış olan iki mektup, 1 ve 15 Ekim 1895 tarihli Der Sozialistische Akademiker'de yayımlandı. Bu mektupların Fransızcası Sorel'in çıkardığı Le Devenir Social'de çıktı. Mart 1897 sayıları, sayfa 228-237 ve sayfa 238-241. Buna yazı işleri yöneticilerinin şu notu da eklenmişti: yazı arkadaşımız Antonio Labriola'nın tarihsel maddecilik kavramı üzerine denemelerinin Fransızcasını yayımladığımız sırada, Engels'in aynı sorun üzerinde çeşitli yabancı dildeki yayınlarda dağınık halde bulunan yazılarını da sunmayı yararlı buluyoruz. Yayımlanan İki Üniversiteleye Mektup adlı yazısında bütün tarihi insanın avucunun içine sıkıştıran, mekanik bir reçete haline indirgeyen bu anlayışı eleştirmişti. Bu yanlış düşünce dahilik taslayanlara gazetelerde kolay tarafından buluşlar ortaya atma cesaretini kazandırıyordu. Praksis felsefesinin dayandığı deney şemalaştırılamaz. Bu deney bütün değişik şekilleri ve sonsuz değişiklikleriyle tarihin kendisidir. Bunun incelenmesinden de yöntem olarak tek tek olayların saptanmasına yönelen filoloji, dipnot, genellikle filoloji, filolojiye'den bir dil üzerinde derinliğine bilgi edinmek için zorunlu olan incelemelerin bütünü ve bir metni anlamak üzere gerekli olan bütün araçları elde bulundurmak anlaşılır. J. B. Vico bu kelimeye daha geniş bir anlam kazandırdı. Bunu özellikle Croce de benimsemiştir. Croce, Vico tarafından Descartes'çılığın ürünü olan şüpheciliğe ve akılcılığa karşı tarihin bir halk isteyişi olarak, felsefe ile filolojinin birliği olarak anlıyor ve bunu Kant'ın düşünsel, ideal ile gerçek, reel kategori ile deney arasında kurduğu a priori sentezde yeniden bulduğunu ileri sürüyordu. Bundan başka 19. yüzyıl tarihselciliğinin doruğunu oluşturan Hegel'in felsefesinde de bunu görmekteyiz. Yeni bilimin ikinci bölümü olan öğelerde şunu okuyoruz: felsefe doğrunun biliminin kaynağı olan akla bağlıdır. Filoloji özgür iradeden, libre arbitre, doğan otoriteye dayanır ve doğrulanabilir bilincini sağlar. Bu aksiyonunun ikinci bölümü, filologlar başlığı altında gramercileri, tarihçileri, eleştiricileri içine alır. Bunlar dillerin ve olayların üzerinde incelemeler yaparlar. Onların bu uğraşları ülkelerin töreler ve yasalar gibi iç faaliyetleriyle olduğu kadar savaş, anlaşmalar, seyahatler, ticaret ilişkileri gibi dış faaliyetleriyle de ilintilidir. Filozoflarla filologlar yardımlaşsalar da daha yararlı olurlardı. İle tarihin genel bir metodolojisi gibi anlaşılan felsefe doğar. El kitabının birinci bölümünde kısaca değinildiği gibi, belki de praksis felsefesinin bir sosyoloji kurulma olanağını reddeden ve bunun ancak tek tek tarih çalışmalarında ortaya çıkabileceğini kabul eden yazarlarının anlatmak istedikleri de budur. Kaldı ki ifade edildiği şekliyle bunların fikirleri de hiç şüphe yok ki hatalıdır ve bu da felsefede yeni ve acayip bir nominalizme, şüpheciliğe yol açar. doğrudan doğruya praksis felsefesi olmadan toplumun, tarihin ve siyasetin bilimi olarak anlaşılan bir sosyoloji meydana getirilemeyeceğini söylemek, geleneksel olarak anlaşıldığı şekliyle filolojinin alanını genişleten bir takım pratik gözlemlerin ampirik olarak bir araya getirilmemesi demek değildir. Eğer filoloji önemli bir zorunluluğun metodolojik ifadesi ise, buna göre özel olaylar özgünlükleri içinde doğrulanıp açıklanabilmelidir. Bu da bu olayların başka olaylarla karıştırılmamasını gerektirir. Şimdi böyledir diye bazı doğa bilimlerinin ilerlemesine yol açan ve istatistik ya da büyük adetler kanunlarına denk olan politikadaki bazı eğilim kanunlarının bilinmesinde pratik bakımdan yarar olmadığı ileri sürülemez. Fakat istatistik kanununun siyaset bilimi ve sanatında büyük halk yığınları, tarihçi ve siyaset adamını ilgilendiren sorunlar karşısında kayıtsız kaldıkça ya da kayıtsız kaldığı varsayıldığı sürece uygulanamayacağı belirtilmemiştir. Kaldı ki eylem program ve tasarılarına temel yapılmak istenirse, istatistik kanununun politika bilimine ve sanatına da uygulanması çok tehlikeli sonuçlar verir. Doğa bilimlerinde yeni araştırmalarla düzeltilebilecek olan bazı büyük hatalara yol açsa da bu sadece bunu kullanan bilgini gülünçleştirir. Buna karşılık politika, bilim ve sanatında adı geçen kanun gerçekten felaketlere sebep olabilir ve bundan doğan ağır kayıpları yerine koymak olanağı yoktur. Gerçekten de politikada istatistik kanununun temel kural olarak kabul edilmesi bir kader kesinliğiyle rol oynadığı için sadece bilimsel bir yanlışlık olarak kalmaz. Fakat eylem halinde pratik bir hata olur. Bundan başka kafa tembelliğine yol açan ve yüzeyde kalan programlar yapılmasına sebep olur. Politik eylemin halk yığınlarını pasiflikten kurtarmak, yani büyük adetler kanununu yıkmak amacını güttüğünü düşünürsek, bu kanunu nasıl sosyolojik bir kanun olarak kabul edebiliriz? Bunun üzerinde iyi düşünülürse, bir plana göre ya da güdümlü bir ekonomi kurulmak istenirse, mekanik anlamdaki istatistik kanununun çiğnenmesi gerektiği anlaşılır. Burada bu kanunun mekanik anlamda oluşu, sayısız bireysel keyfi fiillerin çatışması sonucunda meydana gelmiş olmasını ifade eder. Bu planlama istatistiğe dayanmış olsa bile bu böyledir. Aslında burada doğal, kendiliğindenliğin yerini bilinçli insanlar almaktadır. Politika sanatında eski doğal şemaları alt üst eden bir şey de yönetim görevinde kişilerin ya da tek ya da tanrısal şeflerin yerini kolektif örgütlerin almış olmasıdır. Kitle partilerinin yaygınlaşması ve halk yığınlarının yaşamının en temel ekonomik üretici cephelerine organik bir şekilde karışması sonucunda halkın duygularının mekanik ve rastgele olan, yani benzer koşullar ve baskılar içindeki belirli bir ortamda yaşamın meydana getirdiği standartizasyonu süreci bilinçli ve eleştirici bir nitelik kazanır. Bu duyguları anlamak ve bunların değerini kestirmek artık istatistik kanunlarının bilgisini, yani akla ve eleştiriye dayanan şeflerin sezgisini aşar. Bu şefler sezgilerine bir takım kuvvet ifade eden fikirleri, idea force, kelimelerle açığa vururlar. İşte artık bu sezginin yerini kolektif bir örgü alır. Bu da herkesin canlı ve bilinçli katkısıyla, kolektif bir tutkuyla, doğrudan doğruya ayrıntılardan elde edilen deneyle, canlı filoloji denilebilecek bir sistemle gerçekleşecektir. Böylece büyük halk yığını ile parti ve yönetici grup arasında sıkı bir bağıntı kurulur. Hepsi birbirine kenetlenmiş olarak bir kolektif insan gibi hareket edebilir. Eğer Henry Deman'ın kitabının bir değeri varsa bu anlamdadır. Sosyoloji, kanunların ve birey grupları ile bağıntılı olduğu tasarlanan duyguların değil, gerçek duyguların tanınmasına yardım eder. Ama Deman, hiçbir yeni keşifte bulunmadığı gibi praksis felsefesini aşan ya da bilimsel açıdan onun yanlış veya kısır olduğunu kanıtlayan özgün bir ilke bulmuş değildir. Yaptığı şey aslında yeterince tanımlanmış ve geliştirilmiş olmasa da politika sanatının ampirik bir ölçütünü bilimsel bir ilke katına yükseltmektedir. Deman, ölçütü de doğru olarak sınırlandırmamıştır. Çünkü yeni bir istatistik kanunu bilinçsiz olarak başka bir ad altında yeni bir matematik ve dış sınıflandırma yöntemi, yeni bir soyut sosyoloji ortaya atmıştır. Not: neden olarak ele alınan filan olgu, filan kanun gereğince meydana gelir gibilerden sözde sosyoloji kanunlarında hiçbir nedensellik yoktur. Bunlar genellikle bir takım totolojiler, totolojiye ve paralojizmlerdir. Paralojizme. Dipnot: totoloji, bir düşüncenin başka deyimlerle tekrar edilişi. Paralojizm, istenmeden yapılan mantık yanlışı. Gözlemlenen olayın bir ikizinden başka bir şey değildir. Bir olay ya da bir olaylar dizisi soyut bir genellemenin mekanik süreci aracılığıyla tasvir edilir. Bundan benzerlik ilişkileri çıkartılır ve buna kanun adı takılarak bir neden işlevi yakıştırılır. Ama gerçekte yeni olarak ne bulunmuştur? Yeni olan bir dizi küçük olaya takılan ortaklaşa bir addan başka bir şey değildir. Ama adlar bir yenilik sayılmaz. Michels'in kitaplarında böyle birçok totolojik genellemelerin listesi bulunabilir. Bunların sonuncusu ve en ünlüsü şu tanrısal şeftir. Böyle bir yöntemle Platon'a özgü acayip bir idealizme sürüklenildiğinin farkına varılmamaktadır. Çünkü bu soyut kanunlar, yeryüzünde meydana gelen gerçek olayların aslı sayılan Platon'un salt fikirlerine şaşılacak derecede benzemektedir. Praksis felsefesini meydana getiren bölümler. Praksis felsefesini sistematik bir şekilde ele alan bir incelemede, kurucusunun öğretisini meydana getiren hiçbir bölüm safsaklanamaz. Ama bu söz nasıl anlaşılmalıdır? Böylesi bir inceleme, bütün felsefi genel kavramları ve aynı zamanda sanat, ekonomi, ahlak bilimi ile ilgili kavramları da ele alınmalı ve bütünün yapısı içinde doğa bilimleri teorisine de yer verilmelidir. Çok yaygın bir anlayışa göre, praksis felsefesi, salt bir felsefe olarak diyalektik bilimi, ekonomi ve politika olmak üzere 3 bölümden oluşmuştur. Bu bölümler 1848'lerde Avrupa'nın en ileri 3 memleketinde bilimin vardığı en yüce doruklardır. Alman klasik felsefesi, İngiliz klasik ekonomisi, Fransız siyasal eylem ve bilimi. Öğretinin içinden çıkan bir sınıflandırma olmaktan çok, tarihsel kaynakların genel nitelikte araştırılmasını ifade eden bu anlayışı, gerçekliğe daha yakın olan herhangi bir öğreti kuruluşuna kesin bir şema gibi karşı çıkarma olanağı yoktur. Praksis felsefesinin doğru ve özgül olarak bir tarihsel teorisi olup olmadığı sorulabilir. Buna verilecek cevap bunun böyle olduğunu ifade etse bile bu siyaseti ve ekonomiyi tarihten ayırmak için bir neden olamaz. O kadar ki bilim ve politika sanatı, bilim ve ekonomi politik olarak en özel evreleri için de bunu söyleyebiliriz. Başka bir deyimle genel felsefe bölümündeki praksis felsefesinin kendisidir. Diyalektik bilimi ya da ginoseoloji, bilgi teorisi. Bunun içinde genel tarih, politika ve ekonomi kavramları organik bir birlik halinde birbirine bağlanır. Başlıca açıklamaları yaptıktan sonra halk için yazılmış bir el kitabında bu felsefenin her aşaması ya da bunu meydana getiren her bölüm hakkında ayrı ayrı bilgi vermek yerinde olurdu. Yakından bakılacak olursa halk için el kitabında bu birbirinden ayrı noktalara şöyle uzaktan değinilip geçildiği görülür. Bu da rastgele, belirsizce yapılmıştır. Bir bütünleştirme kaygısı göze çarpmamaktadır. Çünkü yazarın praksis felsefesinin aslında ne olduğu konusunda berrak ve belirgin en ufak bir fikri bile yoktur. Yapı ve tarihsel hareket. Temelli bir nokta da incelenmiş değil, bu da yapı temeli üzerinde tarihsel hareketin nasıl doğduğu sorundur. Plehanov'un Marksizmin Temel Sorunları adlı kitabında bu soruna hiç olmazsa değinilmiştir. Burada ileri sürülmüş olan düşünceler geliştirilebilir. Çünkü praksis felsefesiyle ilgili bütün sorunların en sivri noktası buradadır. Bu, çözümlenmedikçe El kitabında bir bölüm ayrılan toplum ile doğa arasındaki ilişki sorunu da çözümlenemez. Ekonomi politiğin eleştirisinin, dipnot, Karl Marx, Ekonomi Politiğin Eleştirisine Katkı, Et, Sos, 1956. Ön sözünde ileri sürülmüş olan şu iki görüş, bütün genişliği ve sonuçlarıyla çözümlenmeliydi. 1. İnsanlık daima çözümleyebileceği, başarabileceği işleri ele alır. Bu iş ya da sorun, çözümlenmesi için gerekli maddi koşulların bulunduğu ya da hiç olmazsa oluşumunun sürecine girdiği koşullarda ortaya çıkar. 2. Bir toplumsal kuruluş, içinde taşıyabileceği bütün üretim güçlerini geliştirmeden ya da daha yüksek yeni üretim ilişkileri bunların yerine almadan hiçbir zaman ortadan kalkmaz. Bu yeni ilişkiler, eski toplumun bağrında doğup gelişmeden, yani bunları meydana getiren maddi koşullar gerçekleşmeden yok olamaz. İşte ancak bu zemin üzerindedir ki her türlü mekanik anlayış ve batıl bir mucize inanışı silinip süpürülebilir. İşte ancak bu yolla aktif siyasal grupların oluşması sorunu ve hatta son çözümlemede büyük kişilerin tarihteki işlevi sorunu ortaya konulabilir. 14. ayrımın sonu. Sayfa 154.